Ayrım 32, eşya hukuku, sayfa 435. 2. Şerh edilmiş geri alım hakkı. Geri alım hakkı taşınmazını başkasına devretmiş olan kimseye tek taraflı irade beyanı ile o taşınmazı geri alabilme yetkisi sağlayan bir yenilik doğuran haktır. Bu hakkı tanımak üzere yapılan sözleşmeye geri alım sözleşmesi denir ve bu sözleşme aynen alım sözleşmesi gibi resmi şekle tabidir. Borçlar Kanunu madde 213. Bu husustaki anlaşma çoğu zaman yapılan satış sözleşmesine ait resmi senette yer alır. Geri alım anlaşması taşınmazını elinden çıkarmak mecburiyetinde kalan kimseye malı geri almak imkanını sağladığı gibi alıcıya da satıcıya ödediği parayı, semeni geri alabilme hususunda taşınmaz rehnine nazaran daha iyi bir teminat sağlar. Şöyle ki, paraya ihtiyacı bulunan A, taşınmazını B'ye ipotek edip parayı kredi ile elde ettiği takdirde zamanında borcunu ödemezse B taşınmazı icra vasıtasıyla sattırarak alacağını elde edebilir. Fakat borç ödenmeyince B'nin taşınmaza sahip olması imkanı tanınamaz. Medeni Kanun madde 873. Buna karşılık A taşınmazı B'ye satar ve belirli bir süre içinde geri alacak parayı sağladığı takdirde taşınmazı geri almak imkanını sağlayan bir geri alım hakkına sahip olursa A hem ihtiyaç duyduğu parayı elde etmiş olur hem de parayı geri verebilecek duruma gelince geri alım hakkını kullanarak malını geri alabilme imkanına sahip olur. Buna karşılık geri alım hakkını kullanabilme süresi geçerse A'nın geri alım hakkı düşer. B de bu kısıtlamadan kurtulmuş olarak taşınmaza malik olur. Böylece Medeni Kanun madde 873 hükmü bertaraf edilmiş olmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi bunu geçerli saymıştır. Geri alım hakkı bir taşınmazın satıcısına tanınmış bir çeşit alım hakkı niteliğindedir. Bu sebeple alım hakkında yaptığımız açıklamalar burada da nazara alınmalıdır. Şöyle ki geri alım hakkının kullanılması üzerine hak sahibi ile muhatap arasında geri alım sözleşmesindeki şartlara göre bir satış ilişkisi doğar. Muhatap taşınmazın mülkiyetini geri alım hakkı sahibine devretmek, geri alım hakkı sahibi de geri alım anlaşmasında belirtilen bedeli karşı tarafa ödemek borcu altına girer. Geri alım hakkı tapu siciline şerh verilmemişse, hak sadece bu hakkı tanıyan kişiye ve külli heleflerine karşı kullanılabilir. Halbuki geri alım hakkı şerh verilmişse, bu şerhe gösterilen süre içinde taşınmazın herhangi bir malikine karşı ileri sürülebilir. Medeni Kanun madde 736. Bu halde borç ilişkisi şerh dolayısıyla eşyaya bağlı borç vasfı taşır. Şerh ayrıca Medeni Kanun madde 1009 fıkra 2 uyarınca munzam etki, ayni etki de sağlar. Geri alım hakkı geri alım anlaşmasındaki süre içinde kullanılabilir. Şerh de ancak şerhte gösterilen süre içinde etkisini gösterir. Fakat herhalde şerh tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle etkisini kaybeder. 3. Şerh edilmiş ön alım hakkı. Ön alım hakkı taşınmaz malikinin taşınmazını bir üçüncü kişiye satması halinde ön alım hakkı sahibine tek taraflı beyanı ile taşınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren, yenilik doğuran bir haktır. Malikin bir kimseye ön alım hakkı tanımak üzere yaptığı sözleşmeye ön alım sözleşmesi denir. Alım ve geri alım sözleşmelerinden farklı olarak ön alım sözleşmesi adi yazılı şekle tabidir. Bakınız, Borçlar Kanunu madde 213. Bunun sebebi ön alım anlaşmasının çoğunlukla kira sözleşmelerine konulan bir kayıt şeklinde görülmesidir. Kanun bu hususta bir kolaylık sağlamak istemiştir. Ön alım hakkı niteliği itibariyle Kullanılması şarta bağlı bir alım hakkı sayılabilir. Bu şart taşınmazın bir üçüncü kişiye satılmasıdır. Ancak bu şart gerçekleşince hak kullanılabilir. Taşınmazın bağışlanması, trampa edilmesi, bir ortaklığa sermaye olarak konulması, ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle mülkiyetin geçirilmesi halinde şart gerçekleşmiş olmaz ve şufa hakkı kullanılamaz. Cebri artırmayla satışlarda da ön alım hakkı kullanılamaz. Medeni Kanun madde 733 fıkra 1. Keza Yargıtay 27.3.1957 tarihli ve 12 Taksim 2 sayılı içtihatı birleştirme kararında karı ve kocaya, evlada veyahut akrabaya yapılan devirlerde şeklen satış akdi bulunsa bile hakikatte satıştan gayri miras hukukuna müteferri maksatların veya hibe gibi mülazaların hakim bulunduğu ahvalde ön alım hakkının kullanılamayacağını kabul etmiştir. Karar kanuni ön alım hakkına dair ise de dayandığı fikir itibariyle sözleşmeden doğan ön alımı da kapsar. Medeni Kanun madde 735 fıkra 3'e göre yasal ön alım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan ön alım hakkında da uygulanır. Böylece şart gerçekleşip sözleşmeden doğan ön alım hakkını kullanma imkanı doğduktan sonra hak sahibi hakkını ancak malike alıcıya karşı dava açmak suretiyle kullanabilir. Medeni Kanun madde 734 fıkra 1. Ön alım hakkının dava dışında kullanılması mümkün değildir. Ön alım hakkının dava yolu ile kullanılması gereğinin hukuki anlamı, hak sahibinin irade beyanına bağlanan hukuki sonucun mahkemenin vereceği kararla doğmasıdır. Ön alım hakkı sahibi dava ile hakkını kullanmakla ön alım hakkı konusu taşınmazın mülkiyetinin bedeli karşılığında kendisine hükmen verilmesini ister. Ön alım hakkı sahibi mülkiyetin geçirilmesine adına tesciline karar verilmeden önce satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini hakim tarafından belirlenen süre içinde ve belirlenen yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Medeni Kanun madde 734 fıkra 2. Nakit dışında tazminat, teminat mektubu gibi bir güvencenin tevdi ve depo edilmesi yeterli değildir. Taşınmazın mülkiyeti hakimin vereceği kararın kesinleşmesi ile ön alım hakkı sahibine geçer. Ön alım hakkının kullanılmasına yol açan satıştan sonra çoğu zaman alıcı adına tescil yapıldığı için ön alım davasının alıcıya karşı açılacağı belirtilmişse de Medeni Kanun madde 734 fıkra 1 şerh edilmiş ön alım hakkının her malik karşı kullanılabileceğini ifade eden Medeni Kanun madde 735 fıkra 1 karşısında doğru olanın davanın henüz alıcı adına tescil yapılmamışsa tapu sicilinde malik görünen kimseye karşı açılmasıdır. Ön alım davası yenilik doğuran bir dava, karar yenilik doğuran bir karardır. Taşınmazın mülkiyeti kararın kesinleşmesi ile geçer, tescil açıklayıcıdır. Ön alım hakkının kullanılarak dava açılması, davacı ve davalı taraflar arasında kurduğu düşünülen satış ilişkisinin hükümleri ön alım anlaşmasında bir kayıt olup olmamasına göre değişir. Ön alım anlaşması özel hükümler koymamışsa, ön alım hakkının dava yolu ile kullanılmasından doğan satış ilişkisi, ön alımın kullanılmasına yol açan satış ilişkisinin yani taşınmazın maliki ile alıcı üçüncü kişi arasındaki ilişkinin aynıdır. Medeni Kanun madde 735 fıkra 1. Bu tarzdaki ön alım hakkına adi, basit ön alım, adi şufa hakkı denilmektedir. Şayet ön alım anlaşması özel kayıtlar koymuşsa, örnek olarak bedel tayin edilmişse, ön alım hakkı kullanılınca muhatap ile ön alım hakkı sahibi arasında bu kayıtlara uygun bir satış ilişkisi kurulduğu düşünülür. Medeni Kanun madde 735 fıkra 1. Bu tarzdaki ön alım hakkına nitelikli ön alım mevsuf şufa hakkı denilmektedir. Örnek olarak A, Ş'ye bir basit ön alım hakkı tanımış ise A taşınmazı B'ye 50.000 TL'ye satınca Ş A'ya karşı dava ile ön alım hakkını kullanırsa A ile Ş arasında aynı şartlarla yani bedeli 50.000 TL olan bir satış ilişkisi doğar. Şayet A Ş'ye bir nitelikli ön alım hakkı tanımış ve bedel 40.000 TL olarak kararlaştırılmışsa A taşınmazı B'ye ister 50.000 TL ister 40.000 TL'ye satsın. Bu satış üzerine Ş ön alım hakkını kullanınca A ile Ş arasında bedeli 40.000 TL olan bir satış ilişkisi vücut bulur. Ön alım hakkı tapu siciline şerh verilmemişse hak sadece ön alım sözleşmesini yapan maliki ve külli haleflerine karşı kullanılabilir. Cüz'i halef durumundaki sonraki maliklere karşı kullanılamaz. Fakat ön alım hakkı şerh verilmişse dava açılıp hak kullanılırken kim malikse ön alım davası ona karşı açılır. Zira Medeni Kanun madde 735 fıkra 1'de ifade edildiği üzere tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan ön alım hakkı her malike karşı kullanılabilir ve satış ilişkisi onunla doğar. Bu halde borç ilişkisi şerh dolayısıyla eşyaya bağlı borç ilişkisi niteliğindedir. Örnek olarak A Ş'ye ön alım hakkı tanımış ve hak tapuya şerh verilmiştir. A taşınmazı B'ye satınca Ş ön alım hakkını kullanma imkanını kazanır. Ş hakkını kullanırken taşınmaz B adına henüz tescil edilmemişse Ş hakkını A'ya karşı kullanacak ön alım davasını A'ya yöneltecektir. Fakat çoğu zaman A'nın B'ye taşınmazı satmasının hemen arkasından B adına tescil de yapılır. Bu takdirde Ş, şerhin verdiği imkan dolayısıyla ön alım davasını B'ye karşı açacaktır. Doğal olarak ön alım beyanını B'ye yöneltecek ve satış ilişkisi B ile Ş arasında doğacaktır. Bu halde mülkiyetini Ş'ye devretmek karşılığında Ş de ön alım bedelini B'ye ödemek borcu altındadır. Şayet sicilde bedel gösterilmemişse satış bedeli B'nin A'ya ödediği bedeldir. Buna ayrıca A ile B arasındaki satışa ilişkin bu harç ve masrafların ekleneceği kabul edilmektedir. Yasal ön alım hakkında verilmiş olmakla beraber 11-2959 tarihli ve 10/12 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme kararı ve 21-5958 tarihli ve 7/3 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme kararı ile ön alım hakkının kullanılması ile ön alım hakkı sahibinin müşteriye halef olacağı, mülkiyetin ön alım hakkı sahibine geçeceği ve ön alım hakkı sahibinin bu halde alıcıya karşı bir tapu kaydının düzeltilmesi davası açacağı yolunda 20-6951 tarih ve 13/5 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme kararında kabul edilmiş olan yanlış bir görüş terk edilmiş olmaktadır. Bununla birlikte işaret edelim ki doktrinde bazı yazarlarca ön alım hakkının satıcıya yani yukarıdaki örnekte A'ya karşı kullanılacağı kabul olunmakta. Fakat bundan sonra satıcı A ile ön alım hakkı sahibi Ş arasında doğan ilişkinin adına tescil yapılmış alıcı üçüncü kişi B'yi nasıl etkileyeceği, Ş'nin satış bedelini kime ödeyeceği gereksiz yere tartışılmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz çözüm tarzı gereksiz tartışmaları önlediği gibi alım ve geri alım haklarının şerhinin etkisine Medeni Kanun madde 736 paralel olarak sevk edilmiş olan Medeni Kanun madde 735 hükmüne uygun bulunmakta. Şerhin bu maddelerde ifade edilen etkisini ortaya koymaktadır. Buna karşılık ön alım hakkı kullanılıp satış ilişkisi doğduktan sonra taşınmazın maliki değişirse bu takdirde şerhin Medeni Kanun madde 1009 fıkra 2'de belirtilen munzam etkisi, aynı etki, ön alım hakkı sahibinin taşınmazın mülkiyetini yeni malikten devralması imkanını sağlar. Örnek olarak A, taşınmazını B'ye satıp onun adına tescili yaptırdıktan sonra Ş, B'ye karşı ön alım hakkını kullanmış fakat B bunu takiben taşınmazı C'ye devir etmişse, Ş B'ye karşı sahip olduğu dava hakkını Medeni Kanun madde 734, Medeni Kanun madde 1009 fıkra 2 uyarınca C'ye yöneltebilir. Zira şerhin muzdam etkisi gereği C, B'nin borcunun ifasına katlanmak mecburiyetindedir. Ön alım hakkının söz konusu sonuçları sağlayabilmesi için dava yolu ile zamanında kullanılmış olması gerekir. Gerçekten ön alım hakkı ve kullanılması ve şerhin etkisi çeşitli sürelere tabidir. A. Ön alım hakkı ister şerh edilmiş olsun ister olmasın bu hakkı doğuran sözleşmede kararlaştırılan süre içinde mevcuttur. Şayet bu süre içinde bir satış yapılıp hakkın kullanılması imkanı doğmazsa ön alım hakkı düşer. Bundan sonra yapılacak satışlarda ön alım hakkı yoktur. B. Ön alım hakkı buna ait şerhte bildirilen süre içinde ve nihayet şerh tarihinden itibaren 10 yıl içinde şerhin etkisinden yararlanır. Medeni Kanun madde 735. C. Ön alım hakkı yukarıdaki süreler içinde üçüncü kişiye yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından ön alım hakkı sahibine noter aracılığı ile bildirildiği tarihten itibaren 3 ay ve herhalde satıştan itibaren 2 yıl içinde dava yolu ile kullanılmak gerekir. Medeni Kanun madde 733 fıkra son. Bu süreler hak düşürücü süre, sükutu hak müddetidir. Bu husus madde metninde düşer kelimesiyle ifade edildiği gibi eski kanun zamanındaki 26-12-1951 tarihli ve 1/6 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme kararında da ifade edilmiştir. 3 aylık süre ön alım hakkı sahibine satışın noterce bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Satıcının veya alıcının satış sözleşmesini ön alım hakkı sahibine bildirmesi hak sahibinin satışı öğrenmesini sağlar. Nitekim Medeni Kanun madde 733 fıkra 3'e göre yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığı ile bildirilir. Hüküm yasal ön alım için sevk edilmiş ise de Medeni Kanun madde 735 fıkra 2 yollaması dolayısıyla sözleşmeden doğan ön alım hakkında da uygulanacaktır. Ön alım hakkı sahibinin satışı kesin olarak başka bir şekilde öğrenmiş olması sürenin işlemesine yol açmaz. 3 aylık süre geçince ön alım hakkını kullanma imkanının sadece o satış için mi ortadan kalkacağı yoksa büsbütün mü düşeceği tartışmalı bir meseledir. Bizce bu ön alım anlaşmasının yorumu meselesidir. Normal olan ön alımın bir ilk satış için kabul edilmiş olmasıdır. Ön alım hakkı taşınmazın tamamı için kullanılabileceği gibi bir kısmı için de kullanılabilir. Medeni Kanun madde 732, madde 735 fıkra 3. HUMK madde 571 uyarınca yapılacak açık artırmalarda ön alım hakkını kullanma süresi HUMK madde 772'de özel olarak düzenlenmiş. 3 aylık sürenin başlangıcı ilk ilan tarihi olarak kabul edilmiştir. Zamanında dava açılıp mahkemeden mülkiyeti geçiren karar alınmışsa bu ilamın icrası her zaman istenebilir. 2. Kanundan doğan kısıtlamalar. Çeşitli kanun hükümleri taşınmaz mülkiyetini bazı yönlerden kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamalardan bir kısmı kamu hukuku esaslarına tabi bulunmakta, bir kısmı özel hukuk kurallarına dayanmaktadır. İlk planda kamu yararını koruma amacı güden kısıtlamalar, kamu hukuk kısıtlamaları, bir veya birkaç kişinin yararını korumak amacını güden kısıtlamalar, özel hukuk kısıtlamaları olarak ayrılmak gerekir. Her iki kategori kısıtlamanın ortak vasfı, bir kanun hükmüne dayanmaları ve tapu siciline tescil edilmelerine gerek kalmadan mevcut olmalarıdır. Medeni Kanun madde 731 fıkra 1. Buna karşılık, kamu hukuku kısıtlamaları kişiler arası anlaşmalarla bertaraf edilemezken, Medeni Kanun madde 731 fıkra son, özel hukuk kısıtlamalarının yapılacak bir resmi senet ve bunun tapuya şerhi ile herkese karşı etkiye sahip olacak bir şekilde ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi mümkündür. Kamu hukukuna dayanan kısıtlamalarla özel hukuk kısıtlamaları arasındaki diğer bir fark da şudur. Özel hukuk kısıtlamalarında bu kısıtlama ile menfaati korunan kişiler malike karşı bu konuda ileri sürülecek bir hakka ve bunu koruyan bir dava hakkına sahip iken, kamu hukuku kısıtlamaları esas itibariyle fertlere malike karşı dava hakkı vermez. Fertler malikin kısıtlamalara uymasını sağlamak için idareye başvurarak kanunun uygulanmasını isteyebilirler. Fakat bazı kamu hukuku kısıtlamalarının özel hukuk kısıtlaması karakteri de taşıması ve fertlere dava hakkı sağlaması mümkündür. A. Kamu hukukuna dayanan kısıtlamalar. Medeni Kanun'un 754. maddesi genel olarak kamu hukukuna ilişkin kısıtlamalar hakkında aşağıdaki düzenlemeyi kabul etmiştir. Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması, özellikle yapı, yangın, doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine, orman ve yollara, deniz ve göl kıyılarındaki ana ve tali yollara, sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına, toprağın iyileştirilmesine veya bölünmesine, tarım topraklarının veya yapıya özgü arsaların birleştirilmesine, eski eserler, doğal güzellikler, manzaralar, seyirlik noktaları ve ender doğa anıtları ile içmeler, ılıcalar, maden ve kaynak sularının korunmasına ilişkin mülkiyet kısıtlamaları özel kanun hükümlerine tabidir. Nitekim çeşitli kanunlarda taşınmaz mülkiyetini kısıtlayan kamu hukuku karakterine sahip hükümlere rastlanmaktadır. Bunlar arasında askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu, iskan kanunu, gecekondu kanunu, karayolları trafik kanunu, turizmi teşvik kanunu, sular kanunu, yeraltı suları kanunu, maden kanunu, bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkında kanun, petrol kanunu, imar kanunu, çevre kanunu, orman kanunu, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, kıyı kanunu, kamulaştırma kanunu ve kamulaştırma ile ilgili diğer kanunlar ve 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair sayılı tarım reformu kanunu ve 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununu zikredilebilir. Dersimizin hacmi bunların incelenmesine imkan vermediği için sadece medeni kanunumuzda yer alan ve kamu hukukunu ilgilendiren kısıtlamalar üzerinde duracağız. Gerçekten medeni kanunumuzda kazı ve yapılarla ilgili medeni kanun madde 739, dikilecek şeylerde uyulacak hükümlerle ilgili medeni kanun madde 741, araziye sınırlık koyma mecburiyeti ile ilgili medeni kanun madde 749, toprağın iyileştirilmesi ile ilgili medeni kanun madde 755 bu niteliktedir. 1. Kazı ve yapı yaparken uyulacak kurallar. Medeni kanunun 739. maddesi kazı ve yapılarda uyulması gerekli kurallar özel kanunlarla belirlenir hükmünü koymuştur. Bu konudaki hükümler kamu hukuku kurallarıdır. Bakınız karayolları, trafik kanunu, imar kanunu. 2. Dikilecek şeylerde uyulacak hükümler. Medeni kanunun 741. maddesine göre de komşu taşınmaz maliklerinin bitki dikerken uymak zorunda oldukları kurallar özel kanunlarla belirlenir. Bu da kamu hukukuna dayanır. 3. Araziye sınırlık koyma mecburiyeti. Medeni kanunun 749. maddesine göre arazinin sınırlıklarla çevrilmesi, yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Bu mecburiyet de kamu hukukuna dayanır. Bakınız İmar Kanunu madde 41. 4. Toprağın iyileştirilmesi. Toprağın iyileştirilmesini kamu hukuku kısıtlaması olarak belirten Medeni Kanunumuzun 755. maddesine göre su yollarının düzeltilmesi, bataklıkların kurutulması, orman yetiştirilmesi, yol açılması, orman ve ziraat arazisi parçalarının tapulaştırılması gibi toprağın iyileştirilmesine ait işler ancak ilgili maliklerin ortak girişimleriyle yapılabiliyorsa, bunun için arazinin sınırdan fazlasına malik bulunan ve adetçe maliklerin 2/3'ünü teşkil eden kimseler tarafından verilen kararlara diğerleri katılmaya mecburdur. Alınan karar tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilecektir. Bu konulara ilişkin özel kanun hükümleri saklı tutulmuştur. Nitekim 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 4. maddesine göre gerek kamu kurumlarına gerekse gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerin mülkiyet hakkı kullanılırken toprağın bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyoekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak engellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar bu kanunun öngördüğü tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. İmar Kanunu madde 8 hükmüne göre tarım arazileri Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz. Yine İmar Kanunu madde 18 fıkra 1'e göre imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvaffakatı aranmaksızın birbirleriyle yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözde edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkililer valilikçe kullanılır. Yetkiler valilikçe kullanılır. 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu madde 6 arazi toplulaştırılmasını düzenlemiş bulunmaktadır. Yine 3202 sayılı köy hizmetleri genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 12 Taksim C maddesi ile sulama dairesi başkanlığı sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun arazi sahipleri çoğunluğunun isteğine bağlı arazi toplulaştırılması için etüt planlama, programlama ve projelerini hazırlatmak, tasdikini yapmak, uygulama işlerini yaptırmakla görevli kılınmıştır. 32. ayrımın sonu sayfa 447.